Ayrım 17, Atatürk sesleniyor, Hıfzı Topuz, sayfa 221. Ben de Türk olsam başka türlü yapamazdım. Daha Kurtuluş Savaşı başlamadan önce 3 Eylül 1919'da İstanbul'a gelerek Mustafa Kemal Paşa ile görüşen bir Amerikan generali vardır. General Harbord. Bu generalin mütareke yıllarının boğucu havası içinde İstanbul hükümetinin neler yapmak istediğini araştırmak için gönderilmiş olduğu anlaşılıyor. General İstanbul'da kaldığı 4 gün içinde Mustafa Kemal Paşa'yı bularak onunla da önemli bir konuşma yapmıştır. Generale çevirmenlik yapan Robert Kolej öğretmenlerinden Hüseyin Pektaş o konuşmayı şöyle anlatıyor. General Harbord Atatürk'le konuşurken elektrik cereyanına tutulmuş gibi gerilmiş ve onun cazibesine kapılmıştı. Mustafa Kemal Paşa tesbihini çekerek ve sürekli yere bakarak konuşuyordu. General Harbord, Mustafa Kemal Paşa neden hiç yüzüme bakmıyor diye bana sormaktan kendini alamadı. General bir ara, Mustafa Kemal Paşa şimdi ne yapmak istiyor diye bir soru sordu. O sırada Mustafa Kemal Paşa sinirli bir hareketle tesbihin sicimini kopardı. Tesbih yere düşüp dağıldı. Paşa taneleri teker teker toplarken generale şöyle dedi. Ülkemin dağılmış parçalarını da işte böyle toplayacağım. Uygar bir devlet yaratmaya çalışacağım. Fani Rıfkı Atay da o konuşmayla ilgili olarak şunları anlatıyor. General Harbord Türk tarihini okudum. Milletiniz büyük kumandanlar yetiştirmiş, büyük ordular çıkarmıştır. Ama bugünkü durum çok değişik. 4 yıl harbettiniz, yenildiniz. Bugün tek başınıza ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir milletin intihar ettiğini mi göreceğiz dedi. Mustafa Kemal generale teşekkür ederim diye karşılık verdi. Fakat şunu bilmenizi isterim. Biz emperyalistlerin pençesine düşen bir kuş gibi yavaş yavaş ölüme gitmektense babalarımızın oğulları olarak vuruşa vuruşa ölmeyi tercih ederiz. Amerikalı general sessizce ayağa kalktı. Biz de olsak öyle yapardık dedi. Ruşen Eşref Ünaydın da aynı konuşmayı şöyle anlatıyor. Bu konuşmadan sonra General Harbord Hüseyin Pektaş'a şöyle demiştir. Söz aramızda Mustafa Kemal'in hakkı var. Ben de onun yerinde olsam aynı şeyi yapardım. Atatürk ileride bu anıyı anlatırken General Harbord'u çok sevmiş olduğunu söylemiştir. Direniş gücü. Mustafa Kemal'in bana anlattıkları adlı bir kitap yazan Amerikalı General Charles Sherrill, Atatürk'ün direniş gücü konusunda şöyle diyor. Mustafa Kemal'in Sakarya'da 22 gün 22 gece devam eden bu muharebeyi nasıl idare ettiğini incelerken üzücü bir olayla karşılaştım. Savaşın daha başında olan bir kaza, onun çelik iradesine sahip olmayan kimseleri tam anlamıyla hareketsiz bir duruma düşürebilirdi. Kaza şöyle olmuştu. Mustafa Kemal düşmanın hareketini izlemek için Karadağ adı verilen bir tepeye çıkmış ve atından inmişti. Düşman kuvvetlerini gözetledikten sonra yeniden atına biniyordu. Fakat bu sırada sigarasını yakmak için kibritini ateşlemişti. At kibritin alevinden ürkmüş ve sıçramıştı. Dizginleri elinde tutan Mustafa Kemal de sol yanı üzerine düşmüştü. Olaya ilk önce önem vermedi, yeniden atına bindi. Polatlı'daki genel karargaha gitti. Orada yapılan muayenede kaburga kemiklerinden 3'ünün kırıldığı anlaşıldı. Kırık kemiklerden biri akciğere baskı yapıyordu. Bu yüzden sesi de kısılmıştı. Ankara'ya dönünce röntgen çektiler. Tehlikenin ne kadar büyük olduğu anlaşıldı. Doktorlar, kemiklerin bu baskısı altında çalışmayı sürdürmeniz çok tehlikeli olur. Hatta ölüm tehlikesi bile vardır dediler. Çelik yüzlü kumandan savaştan sonra iyileşirim diyordu. Karadağ gerçekten Mustafa Kemal için o gün kapkaraydı. Ancak o da Yunanlar için daha da kara olacaktı. Çünkü Mustafa Kemal burada Yunan sol kanadını kesin olarak ezmiş ve düşmana zafer neşesini tattırmamıştı. General Sherrill sözlerini şöyle bitiriyor. Eğer Mustafa Kemal orada mücadeleden çekilmeyi kabul etseydi, Sakarya Muharebesi asla kazanılamayacaktı. Elçiler beklesin bakalım. 1895'te İstanbul'da doğan Cemil Filmer bizim ilk sinemacılarımızdan sayılır. Birinci Dünya Savaşı sıralarında Ordu Sinema Film Merkezi'nde görev almış, ilk belgesel filmlerin çekiminde çalışmış, ilk Türk filmi Bin Naz'ın çekimine katılmış, sonra da bütün yaşamı sinemacılıkla geçmiştir. Cemil Filmer Atatürk ile ilgili anılarını Hatıralar adlı kitabında şöyle aktarır. Sıcak bir gündü, İzmir'in meşhur sıcağı. Lale sineması önünde oturmuş, İmbat'ın çıkmasını bekliyordum. O günlerde Atatürk'ün İzmir'e geleceği söyleniyordu. Bir ara bir anda alkış sesleri, bağırışmalar duydum. Meğerse Mustafa Kemal'in arabası geçiyormuş. Kalkıp ayakta selamladım. Bir süre sonra Atatürk'ün yaveri Muzaffer Kılıç çıkıp geldi, sarılıp öpüştük. Atatürk seni görmüş, köşke çağırıyor dedi. Hemen kalktım, yıkandım, giyindim ve hazırlandım. Atatürk'ün kaldığı yer Uşakizade Muammer Bey'in köşküydü. Mustafa Kemal geceleri buradan geçen fener alaylarına ve kalabalığa seslenirdi. Köşkün önüne gittim. Oraya büyük bir sofra kurulmuştu. Paşanın çevresinde generaller, bakanlar ve önde gelenler vardı. Sağ yanında Latife Hanım oturuyordu. Paşa beni çağırdı ve sol yanına oturttu. Kendisine İzmir'de sinemacılık yaptığımı ve Halide Edip Hanım'la birlikte cepheyi dolaşırken film çektiğimi, dilerse onları burada gösterebileceğimi söyledim. Kabul etti. Atatürk bana da içki ikram etti. Kendi eliyle bir zeytin tanesi verdi. Ben espri olsun diye, paşam biliyorsunuz içki yasağı var. Ben buradan kalkıp eve giderken yalpalarsam komiser beni yakalar dedim. Gülerek sen iç iç, ben o yasağı bu meleti ağzından değil burnundan içenler için koydum. Saat 1.30'a doğru izin istedim, kalktım eve döndüm. Ertesi gün vapurla İstanbul'a gittim. Ordu merkezindeki filmleri aldım ve İzmir'e geldim. Yanıma da iki makinist alarak köşke gittim. Atatürk gene sofra başındaydı. Latife Hanım da oradaydı. Makineyi kurduk. Efendim arzu edersiniz filmler hazır, gösterelim dedim. Daha Atatürk cevap vermeden Latife Hanım sen göster göster dedi. Ama Gazi aldırmadı. Bana sen biraz dinle, zamanı gelince ben haber veririm dedi. Daha sonra filmleri gösterdiğimizde teknik bakımdan pek başarılı olamadık. Sonra da izin alarak köşkten ayrıldım. O günlerde arada sırada Atatürk'ü ziyarete gidiyordum. Bir gün yine konuşurken köşkün bahçe kapısı yanında 7-8 adam belirdi. Acaba ne için bekliyorlardı? Hepsi silindir şapkalı, fıraklı ve temiz giyimliydiler. Yabancı oldukları anlaşılıyordu. Onlar beklerken görevliler beni içeri kabul ettiler. Bekleyen adamlar şaşıp kaldılar. Atatürk'le görüşürken paşam bahçe kapısının yanındaki bahçıvan kulübesinde yabancıya benzer adamlar gördüm. Ne bekliyorlar acaba diye sordum. Atatürk beni kolumdan tutarak pencerenin yanına götürdü. Eliyle İzmir körfezini gösterdi. Birkaç torpido körfezde demirlemişti. Atatürk bunlar yabancı elçiler dedi, beklesinler bakalım. Vaktiyle bunlar bizim elçilerimizi kabul etmeden geri göndermişlerdi. Beklemeye alışsınlar. Bahçeye koyduğumuz uydurma perdede filmler güzel görünmüyordu. Paşa'ya Ankara sinemasına şeref verirseniz filmleri orada daha iyi seyredebilirsiniz dedim. Başka filmler de gösterebilirim. Ankara'ya dönüşümde sinemada hazırlıklar yaptık. Balkonları ve locayı donattık. Halk Atatürk'ün geçeceği yolları doldurmuştu. Kadın erkek Gazi'yi görmek için birbirini iteliyor. Gözyaşları, hıçkırıklar ve alkışlar birbirine karışıyordu. Araba durunca kendisini karşıladım. Doğru locaya geçtik. Atatürk eğilerek alt salondakilere baktı. Hepsi erkekti. Niçin aralarında kadın yok diye sordu. Paşam sadece salı günleri kadınlar için matine yapıyoruz. Başka gün yasak dedim. Paşa Muzaffer aşağı in ve dışarıdaki kadınları içeri al dedi. Yaver gitti. Bir süre sonra sinemanın içi tıka basa kadın doldu. Türkiye'de ilk olarak Ankara sinemasında kadınlar erkeklerle birlikte film seyrettiler. Kadınlar Atatürk'ü çılgınca alkışlıyorlardı. Charlo İdam Mahkumu filmini izledik. Film Atatürk'ün o kadar çok hoşuna gitti ki çok güldü ve beni çağırarak Cemil dedi, hayatımda hiç bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Şu filmi bir daha seyretsek olmaz mı? Paşam elbette istediğiniz kadar gösterebiliriz dedim ve filmi tekrar oynattım. Dipnot Cemil Filmer Hatıralar 1984 sayfa 122-126. Bir Sovyet diplomatının gözüyle. Semyon Ivanoviç Aralov 1922'de Ankara'da Sovyet Rusya Büyükelçisi olarak göreve başlamış, Anadolu'daki cephelerde ve cephe ilerisinde Mustafa Kemal'in yanında bulunmuş ve Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre sonra ülkesine dönmüş bir Rus diplomatıydı. Türk-Sovyet ilişkilerinin gelişmesinde büyük yardımları olmuştu. Sonraki yıllarda Ankara anılarını yazan Aralov, Mustafa Kemal Paşa ile ilk karşılaşmasını şöyle anlatır. İlk karşılaşmamız 30 Ocak 1922'de oldu ve çok dostane geçti. Kemal Paşa beni çok sade bir biçimde kabul etti. Kendisine Sovyet hükümetinin ve Lenin'in başarı dileklerini ilettim. Mustafa Kemal Paşa, ortak amacımız emperyalizmle savaşmak, Doğu halklarını sömürgecilerin boyundurundan kurtarmaktır dedi. Ortak çalışmalarımızla başarıya ulaşacağımızı sanıyorum. Lenin'in Türkiye'ye yaptığı yardımlar için çok teşekkür ederim. Biz subaylar, hatta ilerici aydınlarımız Büyük Ekim Devrimi'ni ilk günlerden beri izliyoruz. Politikaya büyük ilgi gösterdik. Biz Lenin'in Rusya'nın ezilmiş halklarının kurtuluşunu sağlayacak bir politika izlediğini biliyorduk. Umudumuz doğru çıktı. Beyaz orduların da yenileceğine inanıyorduk. Mustafa Kemal o zaman benim üzerimde nasıl bir iz bırakmıştı anlatayım. Bu dönemde Mustafa Kemal Paşa bütün enerjisini orduya, onun donatımına, örgütlenmesine, Yunanlıları yenmeye, milli harekete karşı şurada burada patlak veren isyanları bastırmaya yöneltmişti. Bunun için ilk görüşmemiz ondan sonraki görüşmelerimiz gibi askeri işlerin konuşulmasıyla geçti. Mustafa Kemal Paşa birisiyle tanıştığı zaman her şeyden önce onun dış görünüşüne bakar, elinizde olmayarak karşınızdakini inceler, onun jestlerine, gözlerinin, yüzünün anlamına dikkat ederdi. Mustafa Kemal'in saçları sarı ve seyrek, bıyıkları kırmızı ve kırpıktı. Bütün dış görünüşüne ton veren ve güçlü iradesini gösteren gözleri çeliktendi. Masanın başına geçip küçük fincanlarla koyu kahvemizi içerken gözleri biraz koyulaştı, daha yumuşak, daha tatlı bir hal aldı. Savaş sorunlarını çözerken yanında bulunduğum anlar olmuştur. Bu sıralarda gözleri karşısındakini görmüyor izlenimi verirdi. Mustafa Kemal Paşa ortadan biraz uzun boylu, dolgun vücutluydu. Yanakları çökükçe, kaşları sık ve genişti. Beni ilk kez kabul ettiği zaman yakasında dört bir yanı defne dalıyla çevrilmiş bir yıldız vardı. Başında yüksek bir astragan kalpak bulunuyordu. Odasında da çoğu zaman başında kalpakla oturuyordu. Kemal Paşa ile görüştükten sonra Azerbaycan sefiri İbrahim Abilov'u görmeye gittim. Abilov Türkçeyi çok iyi bilen eski bir Bolşevik'ti. Türk ilerici toplumu ve Mustafa Kemal Paşa ona büyük saygı göstermekteydi. Kemal Paşa ile olan önemli konuşmalarımızda Abilov yoldaş her zaman yanımızda kalırdı. Abilov'un yanında Tevfik Rüştü Aras ve arkadaşlarına rastladım. Böylece Türkiye'nin ileri gelen adamları ile ilişki kurmaya başladım. Dipnot: Semyon Ivanoviç Aralov, bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları. İş Kültür 2008 sayfa 66. Aralov Mustafa Kemal Paşa ile daha sonraları cephede karşılaştığını anlatarak şöyle diyor. 1,5 yıl sonra bizim elçilikte onun evinde mecliste cephede karşılaştık. Kemal Paşa uzun ciddi konuşmalardan sonra müzik dinlemeyi, dans etmeyi severdi. Yanında müzisyenler olduğu halde elçiliğimize geldiği geceler olmuştu. Halk müziği çalgılarının eşliğinde koro Türkçe şarkılar söylerdi. Mustafa Kemal de koro ile birlikte şarkı söylemeyi severdi. O zaman gözleri koyulaşır, kederli bir hal alırdı. Bu şarkılarda halkın bitmez tükenmez savaşlardan duyduğu acılar, köylünün acı düşünceleri okunuyordu. Nasıl ki güzel bir günde insanın yüreği hayat zor da olsa yaşam sevinciyle dolarsa, şarkı söylediği ya da dinlediği zaman da öyledir diyordu Kemal Paşa. Hatırlıyorum ki bir gün Mustafa Kemal Paşa'nın sekreteri telefon ederek, "Paşa bugün çok çalıştı," dedi. "Sizi ziyaret etmek, biraz dinlenmek istiyor. Yanında müzisyenler de olacak. Biraz neşelenmek, dans etmek için kadınlı erkekli elçilik memurlarını toplamanızı rica ediyor." Gerçekten de akşama doğru Mustafa Kemal geldi, yalnız değildi. Yaverlerini ve yakın arkadaşlarını da getirmişti. Savunma Bakanı Kazım Paşa da yanındaydı. Kemal Paşa zamanını masa başında dost konuşmaları arasında geçirmeyi severdi. Her zaman Kafkasya'nın maden sularını isterdi. Pek tabii olarak masada şarap da bulunurdu. Bu gelişinde Mustafa Kemal Türk klasiklerinden, İran şairlerinden, özellikle Firdevsi'den birçok şiir okudu. Bunları okurken sesinde yeni bir takım notalar duyuluyordu. Mustafa Kemal milli şiiri çok severdi. Yurdunu, onun tarihini, şarkılarını ruhunun bütün derinliğinde duyardı. Üzgün Türk melodilerinden sonra Mustafa Kemal eşimden ve elçilik sekreterinden piyano eşliğinde Rus şarkıları söylemelerini rica etti. Onları sevinçle dinledi. Kendisi de şarkıya katıldı. Sonra Kamariskaya adlı bir halk şarkısı çaldılar. Elçiliğin kadın memurları dansa kalktılar. Mustafa Kemal el çırpıyor, ayaklarıyla tempo tutuyordu. Vals ve başka danslar da oynandı. Eğlence faslı bittikten sonra Mustafa Kemal beni ve Abilov'u ellerimizden tutarak bazı konuları konuşmak istediğini söyledi. Aziz dostlar, yoldaşlar, Mustafa Kemal sık sık bana ve Abilov'a yoldaş derdi. Cephedeki durum çok gergin. Yunanlar Eskişehir doğrultusunda 6 tümenlik bir kuvvetle girmiş bulunuyorlar. Önümüzdeki hafta onlardan bir saldırı bekliyoruz. Yakında toplanacak olan Cenevre Konferansı üzerine etki yapmak istiyorlar. Taşıtımız, atımız, eşeğimiz yok. Biricik taşıtımız devedir. Develer bizde savaş kahramanıdır. Cepheye mermi götürmek zorundayız. Bize taşıt ve at yardımında bulunmanızı rica ediyorum. Biliyorum Rusya da güç durumda, zengin de değil. Ama çok rica ediyorum, bize yardımcı olunuz. Top, tüfek, mermi ve para yardımından dolayı hükümetinize ve Lenin'e teşekkür ederim. Kısa bir süre sonra Mustafa Kemal bana cepheden şöyle bir not gönderdi. Ordu birliklerimiz pek yakında dostlarımızın övgüsünü kazanacak. Bunu acele size bildirmek istiyorum. Dipnot Aralov, adı geçen eser, sayfa 82. Peki Aralov 1923'te Moskova'ya döndükten sonra ne oldu? Amerika, Almanya ve Japonya'daki Sovyet büyükelçiliklerini kurdu. Ama Stalin dönemindeki temizleme eylemlerinde 1937'de görevden alınarak Edebiyat Müzesi Müdürlüğü'ne atandı. Ertesi yıl tutuklanarak 3 yıl boyunca sorguya çekildi. 1941'de cepheye gönderildi. 1946'da bir toplama kampına kapatıldı. 10 yıl kampta kaldı ve anılarını orada yazdı. Aralov kitabını şu satırlarla bitiriyor. Gazi Mustafa Kemal Paşa zamanında Cumhuriyetçi Türkiye, feodal ayak bağlarıyla birlikte emperyalist esaretini de kaldırıp atmıştı. Oysa Türkiye'nin sonraki yöneticileri Amerika ve öteki devletlerle politikalarını değiştirdiler. Dönem dönem iktidara gelenler Atatürk'ün önderliğinde kazanılan ekonomik ve siyasal bağımsızlık gibi temel konuları geliştiremeden çeşitli sorunlar yaşadılar. Bu tür politikaların Türkiye'yi mahvedecek derecede tehlikeli bir yol olduğunu söylemeye gerek var mı? Türkiye'nin çıkmazdan kurtuluşu için yol birdir. Atatürk'ün politikasına geri dönüş, ülkenin siyasal ve ekonomik bağımsızlığının yeniden kurulmasını sağlamak ve Türk halkının çıkarlarına uygun barışsever bir politikaya geri dönmek. Dipnot Aralov, adı geçen eser, sayfa 235-236. General Trikoupis'in bana anlattıkları. Yunan esirleri deyince başkomutanlık muharebesinde esir düşen Yunan orduları başkomutanı General Trikoupis'in savaştan tam 30 yıl sonra Atina'da bana söylediklerini anımsadım. 1952'de Atina Belediyesi'nin davetiyle İstanbul Belediye Başkanı Profesör Fahrettin Kerim Gökay ile birlikte Akşam Gazetesi temsilcisi olarak Atina'ya gitmiştim. Büyükelçimiz Ruşen Eşref Ünaydın elçilikte bir resepsiyon düzenlemişti. Konuklar tanıtılırken General Trikoupis'in adını duyunca birden durakladım. Karşımda çok yaşlı, sevimli bir kişi duruyordu. Büyük bir şaşkınlıkla, "Siz İstiklal Savaşı'nda Yunan orduları başkumandanı General Trikoupis misiniz?" diye sormaktan kendimi alamadım. Karşımdaki yaşlı adam büyük bir alçak gönüllülükle, "Evet, benim," deyince gözlerime inanamadım. "Sizinle bir konuşma yapmak isterdim," dedim. "Olur oğlum, ne zaman istersen evime gel, konuşalım," diye yanıt verdi. Sevinçten uçuyordum. "Hemen yarın," dedim, "istediğiniz saatte." General bana randevu verdi, adresini not ettim. Ertesi günde fotoğraf makinemi boynuma asıp elçilikten bir görevlinin yardımıyla emekli generalin evini buldum. Kapıyı yaşlı bir hanım açtı. Generalin bakıcısıymış. General tek başına oturuyormuş. Beni salona aldı. Az sonra tarihte adı unutulmayacak bu emekli savaşçıyı karşımda buldum. Fransızca konuşmaya başladık. Sevimli, güler yüzlü bir insandı. Salondaki koltuklara oturduk. Ben büyük bir heyecanla, "General," dedim, "ben çocukken, yani 20-25 yıl önce kahvelerde, bakkal dükkanlarında sizin taş baskısı uydurma resimlerinizi görürdüm. Resmin altında da Yunan başkomutanı General Trikoupis, büyük gaziye kılıcını teslim ederken yazısı okunurdu. General gülümsedi. Uydurmuşlar, olur böyle şeyler dedi. Beni başkomutanın karşısına götürdüklerinde ne kılıcım vardı ne de silahım. Evet general dedim, ben de öyle düşünmüştüm. Ne olur lütfen anlatın, siz nasıl esir oldunuz, gazi ile nasıl karşılaştınız? Önce şunu söyleyeyim, bizim Anadolu'da ne işimiz vardı? Bizi İngilizler oraya yolladı, bir maceraya sürüklendik. Önceleri Anadolu'da rahat rahat ilerliyorduk. Ama sonra karşımıza İsmet Paşa, sonra da Mustafa Kemal Paşa çıktı. Olduğumuz yerde çakıldık kaldık. Ne ileri gidebiliyorduk ne de geri. Askerin morali bozulmuştu. Ben başkomutan değildim. Birinci kol ordu komutanıydım. Karargahımız Afyon'daydı. İkinci kol ordunun başında General Digenis vardı. Üçüncü kol ordunun başında da General Sumelis. Başkomutan General Hacı Anes de İzmir'de kalıyordu. Türklerin saldırıya hazırlandıklarını duyuyorduk. Askerlerimizin hazır durumda bulunmaları için talimat vermiştim. 26 Ağustos sabahı Afyon'a doğru Türk taarruzu başladı. Ben karşı taarruz emri verdim ama dayanamadık, çekildik. Afyon'u boşalttık. Ben fiilen başkomutan durumuna geçtim. Direnemiyorduk. Daha batıda Sincanlı'ya, sonra da Çalköy'e çekildik. Dumlupınar'da kuşatıldık. Asker yorgundu. Kimse de dayanacak güç kalmamıştı. Kurtulamayacağımızı anlayınca General Digenis ile birlikte teslim olduk. Başkomutanlığa da atandığımı bilmiyordum. İkimizi önce İsmet Paşa'ya götürdüler. O da bizi alıp Uşak'ta Kemal Paşa'nın karargahına götürdü. Yorgun, bitkin, uykusuz bir haldeydim. Üstüm başım perişandı. Bizi karargaha aldılar. Dipteki masada sarışın genç bir subay oturuyordu. Onun Kemal Paşa olduğunu anladım. Beni görünce üzülme general, Napolyon'da bir savaş kaybetti diye beni teselli etmeye kalktı. Bu söz benim nasıl içimi rahatlattı anlatamam. Beni masasının önündeki sandalyeye oturttu. Kemal Paşa'nın arkasında başka subaylar da vardı. Üzgün üzgün önüme bakıyordum. Kemal Paşa nasıl oldu da kaçamadınız, kuşatmayı yaramadınız diye sordu. Ben de dört bir yandan kuşatılmıştık diye yanıt verdim. Kemal Paşa hemen masaya bir harita getirtti. Savaşın olduğu yeri parmağıyla göstererek, biz işte şu tepeleri tutmuştuk dedi. Yalnız şurasını açık bırakmıştık, orada askerimiz yoktu. Oradan kaçabilirsiniz diye korkuyorduk dedi. Ne diyeceğimi şaşırmıştım. Ah biz bunu nasıl düşünemedik demekle yetindim. Kemal Paşa da bu kez, siz görevinizi yaptığınıza inanıyorsanız hiç üzülmeyin dedi. Tarihte bildiğimiz birçok komutan da esir olmuştur. Napolyon da esir olmadı mı? Kemal Paşa beni teselliye devam ediyordu. Karnınız açtır, size yemek getirtelim dedi. Kaç gündür yemek yememişim. Ama açlığımı fark edecek halim mi vardı? Yemek yiyecek durumda mıydım? Kemal Paşa'nın arkasındaki komutanların da bu yemek önerisinden hiç hoşlanmadıkları belliydi. Paşa öyleyse çay içelim dedi, çaylar geldi. Paşa ellerine geçen Yunan telsizlerinden benim başkomutanlığa atandığımı öğrendiğini söyledi. Bu mesaj bana ulaşamamıştı. Ben hala kendimi birinci kol ordu komutanı sanıyordum. Ama artık sevinecek halim mi kalmıştı? Paşa bana İstanbul'da bulunan eşimden haber alıp almadığımı sordu. Alamadığımı söyledim. Öyleyse hemen kendisine durumunuzu bildirin. Merak etmesin. Telsizlerimizi kullanabilirsiniz dedi. Bu sözler beni çok duygulandırdı. Kemal Paşa bana sıcak bir dostluk gösteriyordu. Sonra da savaş bitene kadar konuğumuz olacaksınız dedi. Kendisinden aşağılayıcı, kırıcı, üzücü en ufak bir söz işitmedim. Nezaketi bir an olsun elinden bırakmadı. Onu ömrümün sonuna kadar asla unutmayacağım. Trikoupis'ten savaştan tam 30 yıl sonra bunları duymak ne inanılmaz bir şeydi. Atatürk kendisini insanlık duygularıyla büyülemişti. Trikoupis'in bir süre sonra Ankara'da Sarıkışla'da kaldığını biliyordum. Çünkü ben de yedek subaylığımı orada yapmıştım. Savaşın sona ermesinden sonra General Trikoupis Yunanistan'a dönmüştü. Orada Türk-Yunan Dostluk Cemiyeti'nde görev aldığını da öğrendim. Emekli başkomutan gerçek bir Atatürk dostu olmuştu. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 236.